Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için...
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz... hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminin yıl dönümündeyiz. Halkımızın deprem bilincinin inşası için yapılan çalışmaları, medyanın bu konudaki gücünü ve alınması gereken tedbirleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan'dan alacağız. Hem ve sevgili dinleyicilerimiz, 17 Ağustos depremi, hem depremi yaşayanlar hem de yakınlarını kaybedenlerde travmatik psikolojik sorunlara da neden oldu. 17 Ağustos depreminin mağdurları yaşadıkları travmayı nasıl atlattı? Bu konunun profesyonellerince ne gibi çalışmalar yürütüldü? Bu ve buna benzer travmatik durumlar nasıl atlatılabilir? Psikolog Vindan Sandal'la deprem ve psikoloji üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Ve hemen sonrasında yaşayan türküler köşemizde hayatın sesleri sürecek. Doçent Doktor Merdan Güven'in hazırladığı Türküler Dile Geldi kitabından derlediğimiz Yaylalar İçinde Erzurum Yayla türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon konuğumuzla yayınımız başlıyor.
Yaşayabilirsen yaşa, bulduk gözyaşlarına. Sesimizi duyan gelsin, gelip bize bir el versin. Allah'ını seven gelsin. İkimiz bitmez bu yaz, açmaz güllerimiz açmaz, sazımızın sesi çıkmaz. Sesimizi duyan gelsin, gelip bize bir el versin. Allah'ını seven gelsin. Emeklerin yoncasını, canımızın goncasını, toprak aldı oncasını. Sesimizi duyan gelsin, gelip bize bir el versin. Allah'ını seven gelsin. bize bir el versin. Allah'ını seven gelsin.
Evimiz vardı, yok. Kapımız vardı, yok. Kapımız yok, bacamız yok. Kar yağıyor üstümüze, üşüyoruz çoluk çocuk. Sesimizi duyan gelsin, gelip bize bir el versin. Allah'ını seven gelsin.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tam 21 yıl geçti üzerinden ama acısı hala yüreklerde. 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık ve biz de 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bugün bir kez daha o günleri anmak ve yarınlara güvenle, güler yüzle, mutlulukla, umutla bakmayı çok arzu ediyoruz ve tabii ki tek temennimiz aynı acıların tekrarlanmaması. Telefon hattımızın diğer ucunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan var. Sayın Gündoğan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Kolaylıklar diliyoruz değerli hocam. Bildiğimiz kadarıyla siz de yine üniversiteye gidip geliyorsunuz. Deprem üzerine çalışmalarınız devam ediyor. 17 Ağustos depremine tabii ki geri döneceğiz ama hani siz bu alanda bugünlerde ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz ve bugüne özel herhangi bir etkinlik yapıldı mı onu sorarak başlayalım.
Evet, aslında biz Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği olarak bir mesajımızı yayınladık. Bu hafta ve gelecek hafta online seminerler yapacağız. Malum COVID sebebiyle çevrim içi yapabiliyoruz.
Evet.
Bu konuda etkinliklerimiz olacak. Yine kendi araştırma gruplarımızda hem dernek bünyesinde hem üniversitelerimiz bünyesinde deprem senaryo modelleri çalışıyoruz. Yani bir sonraki depremin nerede, ne zaman olacağını maalesef bilemiyoruz. Ama
evet,
bu büyüklükte bir deprem olsa şehirlerimize ne olur sorusunun yanıtını arıyoruz. Bu tarz çalışmalara devam ediyoruz biz bugünlerde.
Kolaylıklar diliyoruz değerli hocam. Seminerlerden bahsettiğiniz tüm halkımız izleyebilir mi? İzlemek için ya da dinlemek için nasıl bir sistem içerisinde olmalılar? Hangi sitelere girmeliler? O konuda da bilgi verirseniz seviniriz.
Evet, şöyle anlatayım. Derneğimiz web sayfasında bunu duyuracağız. Bu hafta içinde bunun duyuruları yapılacaktır. Hem 17 Ağustos depremiyle ilgili özel olarak hem de olası tüm depremler hakkında bir takım seminerler düzenleyeceğiz. Bu seminerleri çok basit, sanıyorum herhalde cep telefonlarına, tabletlere, bilgisayarlara ama en basit cep telefonlarımıza yüklenecek programlar ile yapacağız.
Hı hı.
Bunlar ücretsiz olacak tabii, halka açık olacak.
Evet.
Sadece meslek içi gruplara değil, özellikle de halkımızın da dinlemesini çok istiyoruz. Çünkü deprem bir bilinmez değil ve ne kadar bilirsek o kadar az zarar göreceğiz uzun vadede. O nedenle duyurularımızı web adresimizden mutlaka ulaştıracağız halkımıza. tdmd.org.tr bizim derneğimizin web sitesi.
Yani Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği'nin baş harfleri değil mi hocam?
Evet,
doğru söyledim.
Evet.
tdmb.org.tr.
Evet,
tamam.
Buradan duyurularımız olacaktır.
Tamam değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Peki 17 Ağustos, 16 Ağustos'u 17 Ağustos gecesine bağlayan o gece 3.01 saatine geri dönersek neler yaşandı? Neden bu kadar çok hasar verdi hem insan canına hem binalara? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Evet, şimdi 17 Ağustos depremi aslında hep Kocaeli, Gölcük depremi diye geçse de biz ona çoğu zaman Marmara depremi diyoruz. Çünkü
bölgesel,
çok büyük bir alanda hissedildi. Evet, bölgeseldi. Sadece genelde yakın şehirlerde hissedilirken moment büyüklüğü 7.6 idi. Ve bu nedenle aslında hissedilen şiddet değerleri de çok uzak şehirlerde de çok büyüktü.
Biz yani Ankara'da hissettik. Ankara'da. Çok
Ankara'da
ben çok iyi hatırlıyorum, hiç unutmadım. Evet değerli hocam, tam gece saatleriydi ama
evet,
öğrencilik yıllarımdı yanlış hatırlamıyorsam. O saatlerde de ders çalışıyordum. Hani belki uyuyor olsam hisseder miydim bilmiyorum ama gerçekten Ankara bile ki birinci derece deprem bölgesi değil bildiğim kadarıyla ama Ankara'da bile ben çok şiddetli hissettiğimi hatırlıyorum.
Evet, kesinlikle. kesinlikle. İnanın uyanırdınız. Çok çok acı, çok zor günlerde. Evet. Çok sıkıntılı bir sarsıntıyla Ankara sakinleri uyandı. Birçok semtte hissedildi. Evet. O günü eğer biraz teknik olarak da hani konuşursak, evet, şunları söyleyebilirim. İzmit Fayı üzerinde bir deprem oldu. Merkez üssü Gölcük'tü. Gerçekten çok büyük alanı etkiledi. Sadece deprem hasarları açısından değil, endüstriyel yapılarımızın, sadece konut tipi hasarları açısından değil, endüstriyel yapılarımızın olduğu bir bölge biliyorsunuz. Evet. Nüfusumuzun yoğun olduğu bir bölge. O nedenle hasar, etkiler, sosyoekonomik etkiler, tabii asla unutulmayacak 20 bine yakın resmi kayıtlara göre can kayıpları, belki 25 bin civarında vatandaşımızın yaralanmasıyla son buldu. O nedenle çok unutabileceğimiz bir deprem değil. Belki 1939 Erzincan depremini hani ülkemizdeki deprem mühendisliği ve devamı açısından bir milat olarak görebiliriz. Ama 99 Marmara depreminin, Kocaeli depreminin, 3 ay sonra da Düzce depreminin hakikaten bizim için farklı bir yeri vardır. Ondan sonra bir takım gelişmelerle belki biraz daha hızlanarak deprem mühendisliği biliminde ilerlemeler kaydedildi.
Evet, o 3 ay sonraki depremi de sanıyorum akşam 18 saatleri filandı, saatini yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onu da yine şöyle hatırlıyorum. Canlı yayındaydım, size öyle hatırlatayım. Ankara Radyosu'nda canlı yayındaydım ve biz yayına devam ettiğimiz, yayının devam ettiğini zannediyoruz ama hafif böyle mikrofonların yanımda sallandığını hatırlıyorum. Hani ne oldu diye biz çok bir şey anlamamıştık. Sadece yayının bir 15 dakika sonra kesildiğini öğrendik ki meğer tam da o dakikalarda deprem olmuş. Hani o yüzden ben böyle bizzat yaşadığım için... Tabii ki çok büyük acılar yaşandı ama çok çok yakın, sanki daha dün gibi hatırlıyorum.
Evet, 21 sene geçmiş. O süre zarfında da yapılanlarla umuyoruz ki ileride olacak depremlerde olmamasını diliyoruz ama doğa kaynaklı afet, Türkiye'nin sismotektoniği belli. Biz bir deprem ülkesiyiz. İlerideki yaşayacağımız depremlerin asla böyle sonuçlanmamasını umut ediyoruz.
Evet, son cümlenizde asla böyle sonuçlanmaması gibi bir ifade kullandınız. Bunun sonuçlanmaması için bizler neler yapabiliriz ya da sizin gibi değerli hocalarımız mutlaka çalışmalar yürütüyorlar. Neler yapıyorlar? O günden bugüne ne gibi çalışmalar yapıldı Türkiye'de?
Evet, şimdi üniversitelerimizde araştırmalarımız var. Tüm üniversitelerimizde inşaat mühendisliği bölümü olan, jeoloji, jeofizik mühendisliği bölümü olan ve bakın aslında deprem sadece mühendislik problemi değil, sosyal bilimciler, iktisatçılar, hepsi depremle ilgilenir, şehir bölge plancılar, mimarlar. Dolayısıyla tüm üniversitelerimizde çeşitli araştırmalar yapıldı ama bunlara ek olarak ülkemiz bünyesinde AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı aslında yeniden yapılandı. Zorunlu deprem sigortası geldi biliyorsunuz, DASK sigortası. Bizim deprem haritamız yenilendi. Artık deprem bölgesi kavramından biraz uzaklaştık. Her yerdeki tehlikeyi ifade edebiliyoruz sayısal olarak. Yine diri fay haritamız değişti. Deprem yönetmeliğimiz değişti. Aslında biz bence teorik olarak gerçekten yapabileceğimiz yerlerde, doğru yönlerde ilerledik. Şimdi geriye kalan eğitim ve uygulama. Bunları doğru uygulamak, mühendislerimizin doğru yetiştirilmesi, denetimlerin doğru yapılması ve tüm halkımızın aslında hep beraber öğrenerek, gelişerek depremin artık can almayan bir doğa kaynaklı afet olmasına doğru çalışmak kaldı.
Evet, peki şu anda biz oturduğumuz binalarla ilgili herhangi bir risk tespiti yaptırabilir miyiz? Hani bugünden yarına ne olur bilinmez, bir saniye sonra ne olacağımızı bilemiyoruz ama siz hep programlarda söylersiniz hani önceden önlem almak önemlidir depremde diye. Şu önceden yapmamız gerekenleri bir kez daha tekrar etmenizi rica edebilir miyim?
Evet, tabii. Şimdi online portallar var, hem AFAD bünyesinde hem MTA bünyesinde. Artık vatandaşlarımız girdikleri noktalardan hangi faylara yakınlar, hangi tehlike düzeylerindeler bunu öğrenebiliyorlar. Ama derseniz ki hocam bu teknik bilgi gerektirir, biz belki bu bilgiyi ne yapacağımızı hani düşünmek daha zordur. Şunu yapabiliriz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetki verdiği bir takım firmalar var, kuruluşlar var. Bunlardan risk tespiti istenebilir bina bazında, yapı bazında. Yine üniversitelerden bu tarz çalışmalarda yardım istenebilir ve aslında yapılarımız risk tespitini yapmak, ona göre önlem almak mümkün. Ama tabii bir evimizi ilk defa alırken de nerede yaşayacağız, nasıl bir bölgedeyiz, bunu kendimiz de bir parça araştırabiliriz. Ama biz bunu her zaman söylüyoruz. Sistemi doğru kurarsak halkımızın gerçekten genel bir eğitim dışında çok özel girmesine gerek kalmayacaktır. Ve o sistem Türkiye'de yavaş yavaş kurulmuş durumda. O nedenle umudumuz gerçekten önümüzdeki depremlerde herkesin önceden bilgi sahibi olarak evin içinde ne yapması gerektiği buna dahil. Deprem sırasında ne yapacak, nereye yaklaşmayacak, yanında ne bulunduracak, işte elektriği, doğalgazı nereden kapatacak, suyu nereden kapatacak, bunun gibi önlemler dahil hep birlikte hazır olma çabasına yavaş yavaş girdiğimizi düşünüyorum.
Evet değerli hocam, şu hep deprem çantası der dururuz ya, aslında belki hani çok küçük bir ayrıntıymış gibi gözükmekle birlikte Allah korusun hani böyle bir deprem durumunda hayat kurtarıcı olabiliyor. O deprem çantasından da bahsedebilir misiniz lütfen?
Tabii tabii. Aslında deprem çantası 1999 depreminden sonra son derece gündeme geldi ve gerçekten öğrenilmesi gereken bir konu oldu. Deprem çantamızda acil durum anında elektriğin, suyun ve gıdaya erişimin çok olmayacağını düşünerek Işık, yanımızda bir ışık kaynağı, tabii su, bozulmayacak gıdalar, bir battaniye bizi koruyacak. Yine bir, her zaman söylerler, bir ses çıkaracak, belki bir düdük benzeri evet. Bir ekipman. Bunun gibi aklıma gelen, hani bozulmayacak gıda dedik, acil durum ekipmanlarını yanımızda tutmamızda fayda var. Bu bize her zaman bir de güven verir. Sonra her zaman söylediğimiz pencerelere koşmayacağız, yapısal elemanlar eğer çok güvenli değilse çok yaklaşmayacağız. Güvenlilerse rigid objelerin yanında duracağız. Her zaman söyleriz bunu.
Masa Deniz altına ortamında girmek doğru bir çözüm değil, değil mi? Ben evet, hani evet, size onu sormak evet. isterim. O çok yapılan bir hata çünkü.
Evet evet, yani çok küçük depremlerde sizi koruyabilir ama büyük depremlerde çok tehlikeli olabilir. Çünkü evet. üstünüzdeki ağırlıklar tamamen masayı ezebilir. Onun yerine artık dünya literatüründe ezilmeyecek metal, böyle buzdolabı gibi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi. Ama umudumuz tabii elektrikten bir şekilde o anda kontrollü olmaları, bu sefer yangın gibi bir şey istemeyiz. Allah o objelerin yanında derin pozisyonunda beklemek ve umuyoruz ki yıkım olmadan, tarsisi bittiğinde güzelce binamızdan dışarı çıkabilmek, o tarz yapılar tasarlayabilmek ve inşa edebilmek istiyoruz artık.
Evet, aslında o hayat üçgeni dediğimiz üçgeni oluşturmak evet. dediniz ya, cenin pozisyonu almak diye. Evet. Evet. Peki diyelim benim o gece yaşadığım gibi, hani gece 3 saatleri örneğin evdeki herkes uyuyor, bir tek siz ayaktasınız. Tam o saatte herkesi uyandırmalı mıyız örneğin?
Evet, şimdi bununla ilgili farklı görüşler var ama genelde çok büyük sarsıntılarda zaten çoğu kişi uyanacaktır. Yani mümkün değil. Buna küçük çocuklar dahil, yaşlılarımız dahil. Burada önemli olan uyandırmakla birlikte daha önceden belirlenmiş güvenli bir yerlere yerleşmek. Evet. Ve onun evde provasını yapmak. Çok tatsız bir konu olsa da bakın hep aynı örneği veriyoruz. Japon arkadaşlarımız, Japon bilim adamı arkadaşlarımızla. Onlar önceden çok güzel eğitiliyorlar ve bir panik anı olmuyor. Biz geçen sene bir Japonya seyahatinde orada aslında 6-6,5 depremlerde insanların hiç paniklemediğini, belki bizim biraz şaşırdığımızı fark ettik. Çünkü alışmışlar. Çünkü bir hazırlık planı var. Dediğim gibi herkes bir yerlere yerleşiyor. Biz de eğer öyle olursak, önceden bir plan yaparsak çok büyük sorunumuz olmayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, bir de bildiğim kadarıyla radyo çok önem kazanıyor değil mi böyle zamanlarda? O radyo sinyalleri. Hep derler ya, deprem çantasına küçük de bir radyo koyalım diye.
Tabii, bakın söylemeyi unuttum, çok iyi hatırlattınız. Radyo yine şarj aleti bir şekilde, şarjı ekstra batarya, cep telefonları biliyorsunuz 2020 Elazığ depreminde hayat kurtardı, yaralılara ulaşılmasını sağladı. Bütün bunlar düşünmemiz gereken detaylar ama radyo özellikle çok önemli.
Evet, radyo her zaman önemli değerli evet. hocam. Biz o yüzden işte bu yayınları hem ülkemizde hem yurt dışında, tüm dünyaya gerçekleştiriyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Varsa son cümleleriniz alalım değerli hocam, sonra sizi uğurlayalım saygılarla.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim o zaman. Hem 17 Ağustos depreminde hem diğer tüm depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İleride bu tarz can kayıplarıyla, mal kayıplarıyla, ülke için büyük zararlarla karşılaşmamayı diliyorum. Ama bunun için de her zamanki gibi eğitim ve önceden hazırlık diyorum. Bunu da hep birlikte yapabileceğimize inanıyorum.
İnşallah değerli hocam. İnşallah. Bir kez daha da dinleyicilerimize hatırlatalım. Çok yakın bir zamanda, bu hafta içinde Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından eğitim seminerleri düzenlenecek. Lütfen derneğin ana sayfasından takip edin ve eminim oradan öğrenecek çok şeyimiz olacak. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Sevgili dinleyicilerimiz, 17 Ağustos 1999'da yaşandı Marmara depremi. Bugün yıl dönümündeyiz. Biz de bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hayatta olanlara da sağlıklı ve uzun ömürlü olacakları nice nice güzel yıllar diliyoruz. Bir kez daha da bu tür acıların yaşanmaması temennimizle hepsine selam olsun diyelim. Müzikle Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kurtulmak isterken karanlıklardan çıkmaz oldum boşluklardan. Tek ümidim din, gelemedin gittin. Dinmeyen karlar yollarımı kesti. Kurtulmak isterken karanlıklardan oldum boşluklardan. Tek ümidim din, gelemedin gittin. Dinmeyen karlar dinmedi gitti. Kar denen gibi bahara hasretim. Sımsıkı saran kollarını özledim. Gelirsin diye yollarını gözledim. Açılmadı kar denen gücüm yetmedi. Kar denen gibi bahara hasretim. Sımsıkı saran kollarını gözledim, açılmadı kar denen gücüm yetmedi. Unutulmaz bu aşk, kurutulmaz yaram. Dakikası ölesiye yaşanan. Her şey bende mahfuz, bende saklı inan. Dört mevsim her gün içimde açan. Kar denen gibi bahara hasretim. Sımsıkı saran kollarını özledim. Gelirsin diye yollarını gözledim. Açılmadı kar denen gücüm yetmedi. Kar denen gibi bahara hasretim. Sımsıkı saran kollarını gözledim. Açılmadı kar denen gücüm yetmedi. Açılmadı kar denen ömrüm yetmedi.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. 17 Ağustos depremini konuşuyoruz. Evet, deprem sonrası yardım ve kurtarma çalışmaları büyük ölçüde yaşam kurtarma, bina ve altyapı hizmetlerinin onarılmasına yönelik ama deprem aslında fiziksel yıkım ve ölüme yol açmanın yanı sıra yaşamda kalanlar için de ciddi psikolojik sorunlar yaratabilen bir doğal afet. Biz şimdi de değerli konuğumuzla depremin biraz psikolojik yönü üzerine konuşmak istiyoruz. Psikolog Vildan Sandal telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Sandal, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz gerçekten. Bir kez daha konuşurken de az önce değerli hocamızla konuştuk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Ayşegül Askan Gündoğan'la konuştuk. O günleri tekrar yaşadım ben de stüdyoda bir kez daha. Ama dediğim gibi hep depremin bina bazında, insan bazında hani yıkım ve Allah korusun ölüme yol açan nedenleri üzerine konuşuyoruz ama işin bir de çok ciddi psikolojik boyutu var, öyle değil mi? Hatta bildiğim kadarıyla depremi yaşayanlar aradan yıllar geçse bile hala uyuyamıyor ya da o depremle ilgili hisleri, o travma belki hiç geçmiyor. Bu travmayı biraz konuşabilir miyiz?
Çok haklısınız. Bugün 17 Ağustos, yani o büyük felaketin üzerinden 21 yıl geçti. Zaman akıp gitse de acının, korkunun, travmanın büyüklüğü aslında birçok insanın yüreğinden geçmiyor. Yani deprem ruhlarda ve bedenlerde hala yaşamaya devam ediyor. Çoğunlukla uyurken bazıları ışığı kapatamıyorlar, çocuklarıyla, torunlarıyla yatmaya başlıyorlar. Kamyon geçince veya bir ani bir ses duyduklarında yerlerinden
duruyorlar. Yine deprem mi oluyor diye, değil mi?
Evet evet. Felaket filmleri bile seyredemiyorlar. Evet. Depremle ilgili bir şeyler gözleyemiyorlar. Hatta bazıları banyoya girdikleri zaman kapıyı kapatamıyorlar hiçbir şekilde vesaire vesaire. Yani aslında birçok insan hala depremi yaşamaya devam ediyor. Evet. Çünkü deprem sonrası travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz TSS.
Hattımız düştü sevgili dinleyicilerimiz, hemen tekrar bağlanacağız. Biz bugün 17 Ağustos 99 depremini anıyoruz. Marmara depreminin yıl dönümündeyiz. Az önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan'la deprem bilincinin inşası için yapılan çalışmaları konuştuk. Medyanın bu konudaki gücünü, alınması gereken tedbirleri konuştuk. Çünkü ne yazık ki deprem kuşağındayız ve Türkiye'de her yerde, her şekilde deprem olabilir ama önemli olan onun öncesinde kendimizi o depreme hazır hale getirebilmek. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda psikolog Vildan Sandal var. Az önce hattımız düştü ama tekrar telefonumuz hazır. 17 Ağustos depreminin mağdurlarının yaşadıkları travmayı nasıl atlattığını konuşuyoruz. Sayın Sandal, hattasınız, öyle değil mi? Merhaba. Tekrar merhaba. Bağladık yayını, sizi tekrar aldık. Hı-hı. Lütfen sözlerinize kaldığınız yerden devam edin. Tamam. Tam da travmayı konuşuyorduk aslında.
Tam da travma, evet. Yani bana sorarsanız en kötü rahatsızlıklardan birisidir travma. Çünkü travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz rahatsızlık gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidiyle, yani bizim veya yakınımızdaki kişilerin fiziksel bütünlüğüne karşı bir tehdit durumunda ortaya çıkan bir hastalık. Dolayısıyla kişi bu travmadan sonra bir de psikososyal çok ağır bir etkisi kalıyor, yani olay sonrasında. Ve bunun diğer hastalıklardan belki de en büyük farkı kendi kendine geçmesi ve gerçekten çok zor bir rahatsızlık. Hmm. Bu kişiler sürekli tetikte olurlar. Yani en ufak bir sese irkilirler, sürekli gergin, kaygılı huyu değiştirirler ve en ufak bir hatırlatma bile flashback yaşarlar. Mesela az önce söylediniz ya, depremi konuştuk ve biz de yaşadık. İşte bu kişiler için deprem için bir şeyin sallanmasını görmesi bile veya hafiften sallanması bile
deprem mi oldu hissiyatı uyandırıyor.
Evet. Evet, yani bunların uykuları bozuktur, rüyaları hep travmalarla doludur vesaire. Bir de majör depresyon dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Aslında biliyoruz, 2 haftadan uzun süren depresyon belirtileri, işte iştahta, uykuda değişiklik, enerjinin azalması gibi. Şimdi 1999 depremi sonrası travma sonrası stres bozukluğu %43 oranındaymış araştırmalara göre. Yani neredeyse her 2 kişiden birisi bu bahsettiğim travmayı yaşamış ve %31'i de depresyona girmiş. Aradan 3 sene geçiyor ve tekrar araştırma yapıyorlar. Bu sefer hastaların sadece %39'unun iyileştiği bulunmuş. Yani diğerleri travmayı yaşamaya devam ediyorlar. Ve o kadar ağır bir tablo ki, yani ben travmalarla çok çalıştım gerçekten. Hani ailesinden, çevresinden artık herkes kopup evden çıkamaz hale geliyor insanlar. Şimdi bunun en büyük nedeni, yani yıllar geçmesine rağmen depremden, bu kişilerin iyileşememe nedeni de bu kişiler yardım arayışında da bulunmuyorlar. Yani tamamen bırakmış durumda oluyorlar. Ve bize daha çok şu şekilde geliyorlar. Hani acaba bir şeyleri değiştirebilmek mümkün mü? Eskiye dönebilir miyiz gibi. Açıkçası gerçekten iyi bir psikolojik tedavi, bazen ilaç tedavisiyle birlikte bu kişilerin tekrar hayata dönmesi mümkün. 21 yıl sonra olsa bile.
Allah korusun, hele bir de yakınlarını kaybettilerse travmanın büyüklüğü gerçekten inanılmaz.
Evet evet, yani onun için kesinlikle mümkün. Sadece belli başlı şeyleri uygulamaları gerekiyor. İnşallah zamanımız kalırsa anlatmak isterim. Tabii duygularını içe atan, işte biraz daha gizli yaşayan, kapalı yaşayan insanlar daha fazla travma yaşıyor. Biraz onu yaşamamız lazım. Konuşup paylaşmamız lazım. Bir de mesela şu anda biliyorsunuz işte bütün haberler deprem konuşuluyor. Yani önümüze sürekli çıkıyor. İster istemez bu depremi görmemiş olan kişiler bile bundan etkilenmeye başlıyorlar. Onlarda bile travma karşımıza çıkıyor depremle ilgili. Oysa hani biliyoruz ki biz deprem kuşağında yaşıyoruz ve bir gün bu doğa olayıyla yüzleşeceğiz.
Evet, ama aslında orada önemli olan sanıyorum bunun varlığını kabul edip hazırlıklı olmak, öyle değil mi? Yani bu gerçek. Evet, bu hayal ürünü değil. Bu böyle bir deprem kuşağında yaşayan ülkedeyiz. Her an böyle bir gerçekle karşı karşıya kalabiliriz ve sanıyorum iş kabullenmekle başlayacak.
Kesinlikle, ve biz bu konuda sınıfta kalıyoruz maalesef. Yani şöyle bir şey var. Koronada da aynısını gördük. Şimdi insan neden travma yaşar biliyor musunuz? Hiç beklemediği bir şey yaşar. Hiç aklına bile gelmeyecek bir şey. O yüzden depremin travması bizde büyük oldu. Şu an Japonya'da 4-5 yaşında bir çocuğa sorsak deprem anında ne yapman gerekir? Çocuk size ne yapacağını tek tek sıralar. Ve bu o çocuğa karşı bir güven duygusu veriyor. Bunu bilmek, ne yapılacağını bilmek. Dolayısıyla aslında bizim de bu yönelik çalışmalar yapabiliyor olmamız lazım. Ki yapılıyor da yani çalışmalar. Özellikle yetişkinler bu konuda panik halinde olurlarsa çocuklara da çok fazla bu yansıyor. Onun için mümkün olduğunca şu anki haberlerle ilgili veya programlarla ilgili, hani çocuklara bunları şahit tutmamak ama çocuklara belli düzeyde bilgiler vermemiz önemli. ve depremi yaşayanların korku ve kaygılarını da aile içine aktardıkları da çok fazla karşımıza çıkıyor. Onun için mümkün olduğunca bu olaya gerçekçi bakmamız lazım. Başka neyden bahsedeyim? Bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemli. Şimdi çok enteresan bir araştırma yapmışlar. Bu EMDR Derneği'nin yaptığı bir araştırma. Depremin olduğu ilk haftalarda 600 bin kişi evsiz kalmış ve bunun birkaç hafta içinde 160 bine indiği görülmüş. Sonra bunun nedenini araştırmışlar ve şunu bulmuşlar. İnsanlar sadece birincileri ve yakınlarını değil, uzaktan akrabalarını, hatta sadece tanıdıkları insanlara bile evlerini açmışlar. Dolayısıyla bu aslında çok yerinde ve etkin bir psikolojik müdahale olmuş. Ben bunu duyunca çok duygulandım.
Yardımlaşma hayatın her alanında aslında insanların çok çok ihtiyacı olan bir şey değil mi?
Evet, kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var Sezin Hanımcığım. Şimdi bu travma sonrası stres bozukluğunu, şimdi herkes aynı olayı yaşadı fakat herkes farklı şekilde buna tepki verdi ya. Bunun en önemli koruyucularından biri bizim hayata olan bakış açımız ve aile yapımız. Hatta en önemlisi, bakıyorlar ki ailelerinde yaşanan olaylar daha böyle normal günlük olaylar yaşanıyorsa, mutlu bir aile ise travmatik süreçlerin dozu ve şiddeti daha az oluyor. Yani aile bağları bu tarz felaketler için çok önemli.
Çünkü güven ortada değil mi? Güven söz konusu.
Kesinlikle. Onların varlığı sadece ailede değil, geniş aileyi de düşünebilirsiniz. Bize güç veriyor. Onun için aile bağlarımızı sağlam tutmamız lazım. Bir de ben bugün şey değinmek istiyorum. Hani Allah korusun ama biz bunu yaşayacağız. Yani bir deprem daha göreceğiz ki görüyoruz aralarda artık. biz depreme karşı neler yapabiliyor olmamız lazım? Hani bunlar çok önemli çünkü ben böyle her programda sürekli anlatıyorum. İlk olarak karar vermemiz lazım. Yani korktuğumuz durumla ilgili, depremle ilgili ne yapılacağı, nasıl hareket edeceğimizle ilgili evde bir konuşma yapalım. Ola ki çocuk, bütün aileyi toplayalım, çocuklar ola ki deprem oldu. Şunları şunları şunları yapmalıyız. Deprem çantamız burada olsun. İşte şurası toplanma yerimiz olsun. Herkes kendine bir saklanma yeri belirlesin gibi. Bu konuşma toplam 10 dakikamızı alacak ama çocuklara güven verecek. Bize güven verecek. Deprem olduğu zaman ne yapacağımızı bilmek.
Ve çocuk da öğrenmiş olacak böylelikle.
Tabii ki çocuk da mutlu olacak. Yani öbür türlü ne yapacağını bilmiyor herkes. Ve camdan atlayıp ölen insanlarla evet. biliyorsunuz karşılaşıyoruz. Ve bana bir şey olmaz demememiz lazım. Şimdi şunu karıştırıyorlar. Ya benim kaderimde varsa ben zaten ölürüm diyorlar ama kadercilik bu değil. Kaderde varsa önce tedbirimizi alacağız. Bakın şu an koronada da bu problem çok karşımıza çıkıyor. Kaderimde varsa benim bu hastalıktan ölmem tamam.
O zaman maske Kardeşim, takmayayım. Evet. Kalabalık ortamlarda rahat rahat bulunayım. Böyle bir şey söz konusu olamaz elbette.
Kesinlikle. Dolayısıyla önce tedbirimizi alacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Evet.
Ve takdir dediğimiz kısımda kader duruma girecek. Yani ben önlemimi alacağım depremle ilgili. Ve bana bir şey olmaz demeyeceğim. Çünkü bana bir şey olmaz dediğim zaman, başıma geldiği zaman çok büyük bir şok hali yaşıyorum. Bu zaten hani eşyaların yerini düzenlemek, vanaları kapatmak vesaire, hani bunları Afat çok güzel anlatıyor. Bir de benim isteğim çocuklarla mutlaka depremle ilgili bir konuşmak. Legolarla kullanarak, oyun olarak anlatabilirsiniz. Depremin nasıl oluştuğu, deprem olduğu zaman ne yapmamız gerektiğini böyle tatbikat gibi oyun biçiminde anlatmak onların ruh sağlığı açısından da çok önemli. Ve en büyük travmalarda şu karşımıza çıkıyor. Travmayı yaşanılan yere kişi gitmiyor. Mesela trafik kazası geçiriyor, biz de araba binmiyor. O zaman travmayı atlatması daha zor olduğu bulunuyor. Eğer evleri güvenliyse o zaman evlerine, odalarına girmeleri gerekiyor. Yani o travmanın etkisinin azalması için. Çünkü hatırladıkça unutacaksın, normale döneceksin.
Ama acıyla yüzleşmek olsa... gibi değil mi?
Evet evet, aynen öyle.
Tabii aslında en büyük travma, az önce de söylediğim gibi, yakınlarını kaybedenler arasında ne yazık ki gerçekleşiyor ama böyle evet. bir durumda kalan, hani sizin gibi danışmanlara, psikologlara başvuranlar da olursa sanıyorum ciddi yardım almak, hatta programın başında da ifade ettiğiniz gibi gerekirse ilaç tedavisine başlamak gibi yollarda muhakkak yapılmalı. Sadece belki sözlü olarak iletişim yeterli olmayabilir travmanın boyutuna evet. göre.
Kesinlikle. Zaten eğer bu bahsettiğim sürekli bir korku hali, küçük sesleri bile irkilme, uyku bozukluğu özellikle, böyle flashback dediğiniz depremle ilgili zihninizden atamadığınız görüntüler gibi bir şeyler varsa artık bu bir travma sonrası stres bozukluğu olmuştur.
Evet.
Ve eğer bu durumdaysa kişiler lütfen, bu bir trafik kazası da olabilir, başka bir şey de olabilir, mutlaka destek almaları lazım. Çünkü ben biliyorum ki 10 yıl sonra da bir tık daha iyi olacaklar ama devam edecek rahatsızlık.
Evet. Sayın Sandal, son dakikamıza giriyoruz. Sizin de son cümlelerinizi alalım konumuzla ilgili olarak. Neler söylersiniz?
Yani benim dediğim gibi bizim depreme karşı bir hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta bulunduğumuz bölge deprem bölgesi. Ama elbette ki buna ne kadar hazırlıklı olursak da 15 gün vesaire biz bununla ilgili bir şok yaşayacağız. Yani ben de yaşayacağım. Benim buna korkmam anormal olur. Ama şu anda yapmamız gereken şeylerden biri, eğer deprem hala bizim bedenimizde, ruhumuzda devam ediyorsa belki o bizimle ilgili bir travmamız kalmış olabilir. Tedavi olabiliriz veya bu korkularımızla yüzleşmek olabilir. Mesela uyurken ışığı kapatamıyorsanız eğer, ışığı kapatarak uyumaya alışmanız lazım. Çünkü depremin olmadığını göreceksiniz bir süre sonra. Ama ışığı ne kadar kapatmazsanız o kadar o kafanızdaki deprem imajı oturuyor.
Evet, tam da işte aslında söylediğimiz gibi o acı varsa acıyla yüzleşmek, korkumuz varsa korkumuza karşı onunla yüzleşmek ve ona karşı tepkilerde bulunmak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sandal yayınımıza katıldığınız için. İşin bir de aslında psikolojik boyutunu, travmatik boyutunu ele aldığınız için çoğu zaman bu boyutu biz es geçmek durumunda kalıyoruz. Çünkü önemli olan beden sağlığı diye düşünüyoruz ama ruh sağlığı da bedenle birlikte çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz.
Tabii ki. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun. İyi yayınlar. Sevgili dinleyicilerimiz, 17 Ağustos depreminin mağdurları yaşadıkları travmayı nasıl atlattı ya da deprem mağdurları travmayı nasıl atlatabilir? Bunun için neler yapmalılar? Benzer travmatik durumlarda ne gibi ortak duygular ortaya çıkar ve nasıl atlatılır? Bu gibi konuları psikolog Vildan Sandal'la konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri Yaşayan Türküler köşemizle devam ediyor. Yaşayan Türküler.
Nizif yürekli, İyi kalpli, fakir, dost, yiğit birisidir. Her haksız, her zalim karşısında daima Nezif'i bulur. Gayrimeşru yoldan zengin olanlardan bilek kuvvetiyle aldığını fakir halka dağıtır Nezif. Hacı İsa'ların yanında devecilik yapan Hacı Mehmet de bu işlerde en yakın arkadaşıdır. Bir gün Nezif, Hacı Mehmet'in evine gider fakat evde bulamaz. Çok yakın oldukları için içeri girip bekler. Bu arada aynanın önünde esans şişesine gözü takılır. Daha sonra esanstan dökünür ve şişeyi de cebine koyar. Akşam Nezif'le Mehmet buluştuklarında Nezif şişeyi çıkarır. Mehmet'e esans verir. Esans şişesini tanıyan Mehmet, karısıyla Nezif arasında bir ilişkinin olduğundan şüphelenmeye başlar. Aradan birkaç gün geçmiştir. Nezif'le Mehmet yine pusu kurmak üzere Feris Paşa Hayratı'na gelirler. Şehirden bir hayli dışarıda olan bu hayrat, kervanların konup göçtüğü bir su başıdır. Hayrata girerler. Urfa'nın yaz sıcağında orası Nezif'e pek hoş gelir ve uzanıp biraz dinlenmek ister. Galiba dışarıda birileri var, ayak sesleri geliyor, ver şu tüfeğini de bir bakayım diyen Mehmet, tüfeği alır ve tam hayrattan çıkarken geri dönüp Nezif'e, demek en yakın arkadaşım evime kötü niyetle giriyor der ve tetiğe basar. Nezif'in konuşmasına fırsat vermeden bir kez daha tetiğe basar. Nezif kuvvetini toplayarak Mehmet'i kovalar fakat takati kesilir, yere yığılır, kalır. Oradan geçen kervanlar Nezif'in ölümünü babasına ulaştırır. Dertli baba gelip oğlunun cenazesini götürür. O günden sonra bu ağıt yayılmaya başlar Urfa'da. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde ne hoştur Konya. Nezif'i vurmuşlar, şen olsun dünya. Ana düştüm ben bir ormana, yol belli değil, iz belli değil. Beni vuran dostum anam, düşmanım değil. Urfa mapushanesinde gün belli değil, yıl belli değil. Thank you.
Yaşayan Türküler. Yaşayan Türküler köşemizde doçent doktor Merdan Güven'in hazırladığı Türküler Dile Geldi kitabından derlediğimiz Yaylalar İçinde Erzurum Yayla Türküsü'nün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinledik ve böylece programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.